Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne istaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Menheş derslerimizde Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in lakapları ve özellikleri başında kaldık. Sevban radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimden bir taife, bir topluluk Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar hak üzerinde bulunmaya devam edecektir. La tezalu taifetun min ümmeti alel hakki mansuratun hatta yeti emrullahi. Yani burada hak üzere bulunan taifetul mansura, yani yardım olunmuş taife, desteklenmiş taife diye isimlendirildiğini görüyoruz bu taifenin. Bu hadiste zikredilen şey, yani bu hak üzere bulunan taife demek ki ta Peygamber aleyhissalatü vesselam aslından başlayıp kıyamet gününe kadar olan, devam edecek olan bir gruptan bahsediyor. Taife kelimesi bir kişi hakkında, iki kişi hakkında ve çoğul hakkında kullanılır Arapçada. İbn-i Kuteybe gibi dil alimleri bunu böyle açıklamışlardır. Yani bir kişi dahi olsa bu ümmetten kıyamet gününe kadar hak üzerine bulunan kimse eksilmeyecek Allah'ın izniyle. Bu da gösteriyor ki bugün yeryüzünde bir kimse hak üzere olduğunu iddia ediyorsa, onun iddia ettiği, üzerinde olduğu akidenin, menhecin, metodun, yolun Peygamber aleyhissalatü vesselamın aslından beri devam etmesi gerekir. Yani bu hadis yine dün söylediğimiz gibi her Müslümanın selefi olması gerektiğinin delillerinden birisidir. Diğer bir hadiste Enes bin Malik radıyallahu anh'den geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki İsrailoğulları 71 fırkaya ayrıldılar. Şüphesiz ümmetim 72 fırkaya ayrılacak. Biri dışında hepsi ateşli olacaktır. Denildi ki ey Allah'ın Resulü, o kurtulan hangisidir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elini yumdu ve şöyle buyurdu. El cemaattir. Allah'ın ipine toptan sarılın, ayrılığa düşmeyin. Bazı rivayetlerde, yani bu rivayetlerde sayı farklı benzer lafızlarda gelmiş. Mesela Hristiyanlar 70 küsur fırka ayrıldı. Yahudiler 70 küsur fırka ayrıldı. Benim ümmetim de 70 küsur fırka ayrılacak veya 73 fırka ayrılacak şeklinde farklı sayılarda gelebilmiştir bazı rivayetlerde. Bu o rivayetlerden birisi. Bu rivayette 72 diye geçiyor. Fakat mahfuz olanı 73 fırka ayrılmasıdır bu ümmetin. Yani mütevatir bir hadistir bu. Yani 20 küsur sahabeden birbirine yakın lafızlarla gelmiştir ve bu rivayetlerin çoğunda bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı 73 sayısıyla tayin ediliyor. 72'nin ateşte o kurtulan bir tanesinde o fırkayı Naciye, Naciye Neca kökünden gelir, kurtulmak manasındadır. Yani Ehl-i Sünnet'in isimlerinden birisi de fırkatun Naciye olması, kurtuluş fırkası olmasıdır. Her bir isim bir sıfata delalet ettiği için, mesela burada Mansura'ydı. Yani Allah'ın yardımıyla, Allah'ın desteğiyle hiç eksik olmayacak bir taife, taifetül mansura. Bu hadiste fırkayı naciye, fırkatun naciye diye gelir. Ve bunun özelliğini burada el cemaat diye açıklandığını görüyoruz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan el cemaat. Yani her kim Allah'ın ipine, yani kitaba ve sünnete sımsıkı sarılırsa, işte o cemaattendir. Kim kitap ve sünnetten ayrılırsa, istediği kadar kalabalık olsun, o da fırkadır. Ahmet bin Hanbel, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetim 70 küsur fırkaya ayrılacak, biri dışında hepsi de ateşli olacaktır hadis hakkında şöyle dedi. Eğer onlar, yani kurtulan fırka, hadis ashabı değilse başka kimlerdir bilmiyorum. Hadis ehli, yani o hadis ehlinin menheci üzerinde giden, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emirleri ve yasaklarıyla hareket eden, onun sözlerini kendine hayat rehberi olarak tayin eden hadis ehlidir demiştir. Yine İbnül Mübarek, Ahmet bin Hanbel, Ali İbnül Medini, Bukhari ve başkaları ümmetimde hak üzere galip bulunan o taifatul mensura, ümmetimde hiç eksik olmaz hadis hakkında, onlar hadis ashabıdır demiştir. Demek ki bütün bu isimler, el cemaat ismi, taifatul mensura ismi, fırkatul naciye ismi, hepsi tek şeyin adıdır. O da ehli hadis, ehli hadisin adıdır. El-Berbehari rahimullah dedi ki, kendin hakkında Allah'tan kork. Eserlere, rivayetlere ve eser ashabına uyman gerekir. Hadis ehline uyman gerekir. Yani rivayetlere uyduğun gibi onların menhecine de uyman gerekir. El-Lalkai, Usul-i İtikadi Ehl-i Sünne vel Cema'a adlı kitabının mukaddimesinde Ehl-i Sünnet'i nitelerken şöyle demiştir. O, Taifetul Mansura, yani yardım olmuş, desteklenmiş grup, Fırkatun Naciye, kurtulan fırka, Asabetul Hadiye, yani hidayet grubu ve sünnete sarılan Cemaatul Adile, yani adil cemaattir. Vasat yolda olan adil cemaattir. İbn-i Teymiye, Akidetul Vasitiye'nin başında şöyle der. Bu, kıyamet gününe kadar yardım gören kurtulmuş fırka olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in akidesidir. Yani Vasitiye akidesini açıklarken işte bu ne diye nitelemiş? Kıyamet gününe kadar yardım gören, kurtulmuş fırka olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in akidesidir. Sanki bu hadislerde gelen isimleri birleştirerek tek bir isim olarak niteliyor. İbn-i Baz şöyle demiştir. Fırkatun Naciye, kurtulan fırka, yardım olunmuş Taifetul Mansura'dır. Onların özellikleri selefe tabi olmak ve sahabe radıyallahu anhum ile onlara güzelce tabi olanların yolunda gitmektir. Bu bölümün sonuçları özetle şöyle. Ehl-i Sünnet'in lakapları Ehlül Hadis, Ashabul Eser, Eser rivayet demek. Hadis usulünde görmüşsünüzdür. Eser, seleften gelen rivayetler. Ashabul Eser, yani seleften gelen rivayetlere uyan kimseler demektir. Taifatul Mansura ve Fırkatun Naciye'dir. Taifatul Mansura ve Fırkatun Naciye aynı şeyin iki farklı ismidir. Kurtuluş ahirete itibarla, yardım olunma ise dünyaya itibarladır. Yani dünyadaki durumlar bakımından onlar Taifatul Mansura'dır. Dünyada destek görürler, yardım görürler. Ahirette ise kurtuluş fırkasıdırlar. Yani ateşten, cehennemden kurtulan fırkadırlar. Evet. Taifetul Mansura ile Fırkatun Naciye'nin arasını ayırmak, bu ikisinin birbirinden farklı gruplar olduğunu söylemek batıldır. Yani Fırkatun Naciye ayrı bir grup, Taifetul Mansura ayrı bir grup diye ayırmak doğru değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı tezkiye etmeleri, onları temize çıkarmaları babı. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 143. ayetinde şöyle buyurmuştur. Nitekim insanlara şahit olmanız, peygamberin de size şahit olması için sizi orta, vasat bir ümmet kıldık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ayette geçen el-vasat kelimesini, vasat adil, dengeli demektir diye açıklamıştır. Adil, yani adaleti ikame eden, adil davranan, dengeli hareket eden kimse bir topluluktur bu ümmet diye nitelemiştir. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 110. ayetinde siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz buyurmuştur. Bu da sahabeye hitaptır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlıları benim asımdakiler, sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Dün açıklamıştık bu hadisi de. Hatibül Bağdadi, Allah ve Resulünün sahabeyi tadil etmeleri, onları adaletle, yani vasat bir ümmet, yani adil bir ümmet diye vasfetmeleri, onların sorgulanmasına gerek olmadığı, ancak onlardan sonrakilerin sorgulanmaları gerektiği babı şeklinde başlık açarak şöyle demiştir. Yani bu rivayetler konusunda sahabeler sorgulanmaz. Yani hafızası yerinde mi, adalet yerinde mi? Bunlar ancak sahabeden sonraki tabi'in asrından itibaren sonrakiler hakkında incelenir. Çünkü sahabe topluluğunu bir genel olarak Allah Azze ve Celle tadil etmiştir. Hatta şöyle insanın aklına şüpheler gelebilir. Mesela bu sahabeler arasında içki içen vardı, zina eden vardı. Ama onlar, biz bunları bile nereden biliyoruz? Zina ettiğinde bizzat kendisi recme istiyor veya sopayı istiyor veya içki içtiğinde tutulup getiriliyor, ona kefaret oluyor. Bu onların adaletlerine demek ki zarar vermemiş. Allah Azze ve Celle onları genel olarak tadil ettiği için onların adalet vasıfları sorgulanmaz. Ancak onlardan sonrakiler sorgulanır. Şöyle diyor Hatib-ül Bağdadi. Rivayet eden kimse ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arasında, yani ravi ile Nebi aleyhisselatü vesselam arasında bitişik, muttasıl, kesintisiz isnadı olan her hadisle ancak ravilerin adaletinin sabit olmasından sonra amel etmek gerekir. Yani isnadın bitişik, muttasıl olabilir. Fakat ravilerin de adil olmalarını bilmen zorunludur diyor. Hani bu sıhhat şartlarında adaleti şart koşmamız bu yüzdendir. Onların durumları araştırılmalıdır. Ancak rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet eden sahabe bu araştırmanın dışındadır. Zira sahabenin adaleti Allah'ın onları tadil etmesi, temiz olduklarına haber vermesi ve Kur'an nasıyla onları seçmiş olduğunu bildirmesi sebebiyle sabit olmuştur ve bilinmektedir. Bundan dolayı Allah Teala, nitekim insanlara şahit olmanız, yani şehadet için adalet gereklidir, şahit olmanız için, peygamberin de size şahit olması için sizi orta, vasat, yani adil bir ümmet kıldık. Bakara 143. ayetinde böyle buyurmuştur. Bu lafız genel olsa da, umumi olsa da kastedilen özeldir. Yani kıyamet gününe kadar bütün ümmeti kapsasa da bu ifade özel olarak sahabe hakkında inmiştir. Bu ayet başkaları hakkında değil, sahabeler hakkında nazil olmuştur. Bu bölümün neticeleri de şu şekilde. Bu ümmetin vasat oluşu ve onlara tabi olanların adaleti, onları insanların amellerine ve akidelerine şahitler haline getirmiştir. Genel olarak İslam ümmeti de diğer ümmetlere karşı şahit kılınmıştır. Bakın. İslam ümmeti mesela İsa Aleyhisselam'la kavmi arasında Allah Azze ve Celle'nin Maide 116. ayetinde zikrettiği bir şey var. Hadis-i şerifte geldiği üzere bu ümmet ona şahitlik edecektir. Sen mi dedin? Ey İsa, ey Meryem, sen mi dedin Allah'ın dışında bizleri Rabler edin diye, siz mi dediniz diye bu ümmetin şahitlik edeceğini bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bu ümmet nereden biliyor? Allah'a ve kitabına ve Resulüne olan imanlarıyla biliyorlar bunu. İki, bu ümmetin hayırlı oluşu ve diğer ümmetlere üstünlükleri, sahabeler bu niteliğe ümmetin en layık olanlarıdır. En öncelikli sahabeler bu üstünlükten nasibini alanlardır. Sahabe radıyallahu anhumun üstünlüğünün açıklanmaz. Hadisin mutlak olması sebebiyle bu üstünlük bütün hayır kapılar hakkında genel bir üstünlüktür. Bundan da dün bahsetmiştik yine. Sadece bir konuda değil, sahabe her konuda üstündür. Yani ibadette, cihatta, ilimde, zühtte, her alanda, ahlakta sahabe üstündür. Vasatlık ve üstünlük vasfına insanların en layık ve öncelikli olanları sahabelerdir. Ayetler onların hakkında inmiş, bu ayetlerin ilk muhatapları onlar olmuşlardır. Onlardan sonra gelenler ise onlara tabi olmak suretiyle bu niteliğe katılırlar. Yani o sahabelere uyabildikleri ölçüde adaletten, vasat olmaktan, üstünlükten nasiplerini alırlar. Esas sahabelerdir, yani bu ayetlerin ilk muhatapları onlardır. Onlar insanların en hayırlıları oldukları için onlara tabi olmak gerekir. Vasatlık kavramı selefin yolu ve sahabe radıyallahu anhumun üzerinde bulundukları yol ile sınırlanmıştır. Vasatlık, yani orta, dengeli, adaletli olma onların yoluyla sınırlanmıştır. Selefin menhecine tabi olma emri. Yani selefi Allah Azze ve Celle ve Resulü tezkiye ettikleri gibi onların yoluna tabi olmayı da emretmişlerdir. Bakın şimdi Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 100. ayetinde şöyle buyuruyor. Muhacirlerden ve ensardan İslam yolunda yarışanların öncüleriyle onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde daimi kalacakları, ağaçları altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. İşte bu en büyük kurtuluştur. Bu ayette görüldüğü gibi kurtuluşa ermeyi Allah Azze ve Celle o muhacir ve ensardan öne geçenlere tabi olmaya bağlamış. Onlardan razı olduğunu bildirmiştir. Bakara 137. ayetinde eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse şüphesiz hidayete ererler. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar muhakkak düşmanlık, şikak, ayrılık içindedirler. Allah Azze ve Celle Bakara 137 ayetinde sahabeye hitaben onlar da yani bu onlar ile kastedilenler Yahudiler ve Hristiyanlar ayet nazil olduğu zaman. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi yani sahabelerin iman ettiği gibi iman ederlerse ne diyor? Hidayete ererler. Hidayete ermek demek ki sahabelerin iman ettiği gibi iman etmeye bağlanmış. Yok eğer yüz çevirirlerse, böyle de yapmazlarsa kim sahabenin yolundan ayrılırsa bak ayrılık, şikak, düşmanlık, fırkalaşma bunların muhatabı olur. Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Hak sahabenin üzerinde olduğu yol. Onun dışındakiler ise ehveniyle veya daha şerlisiyle hepsi sapıklıktır. Nisa suresi 115. ayeti. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir. Burada da doğru yolun beyan edilmesi, apaçık ortaya çıkması, peygambere muhalefet edilmesi ve bununla birlikte ek olarak bir de deniliyor ki müminlerin yolundan başka bir yola tabi olması. İşte bu sapıklıktır diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki bu kıyamet gününe kadar okunacak bir kitapta bulunan ayet olduğuna göre bu kitabın muhatabı olan Müslümanlar o ilk müminlerin tabi olduğu yolda bilmeli. Yani bu ilim ulaşmalı ki Allah bundan sorumlu tutsun. Yani Allah Kur'an'ı koruyacağını, sünneti koruyacağını vaat ettiğine göre bunlardan sorumlu tutuyor değil mi? Zikri biz indirdik, onu koruyacak da biziz kıyamet gününe kadar diyor. Şimdi kıyamet gününe kadar korunmuş olan bu kitap bize neyi yüklüyor? Müminlerin yolundan başkasına tabi olmamayı, yani icmanın dışına çıkmamayı yüklüyor. Demek ki bir yolu bileceksin. Kişi ancak bildiğinden mesuldür. Bu icmadan kişi kendisine ulaşanlardan mesuldür. Dolayısıyla sahabenin yolundan mesuldür. Sahabenin menhecinden insanlar mesuldür. Bizim selefilik dediğimiz şey de budur. Selefilik, Kur'an ve sünneti selefin anladığı gibi anlamaktır. Onların menhecine tabi olmaktır. Ve bu ayete dayanarak rahatlıkla diyoruz ki biz selefin yolu da korunmuştur. İnsanların tabi olmaları için selefin yolu da koruma altındadır. Çünkü Allah bundan sorumlu tutuyor. Müminlerin yolundan başkasına tabi olmayı cehenneme götüren bir yol olarak bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz aranızda yaşayacak olanlarınız benden sonra birçok ihtilaflar görecektir. Size sünnetime ve hidayet edilmiş raşid halifelerin sünnetine sarılmak düşer. Ona azı dişlerinizle tutunun, sizleri dinde sonradan çıkarılan işlerden sakındırırım. Zira dinde sonradan çıkarılan her yenilik bidattir ve muhakkak her bidat sapıklıktır. Bunu da dün açıklamıştık, ayrıntısına girmiyoruz o yüzden. Ebu Vakıd el-Leysi radıyallahu anh'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün şöyle buyurdu. Muhakkak ileride bir fitne olacaktır. Dediler ki o zaman nasıl oluruz ey Allah'ın Resulü veya nasıl davranalım dediler. Buyurdu ki ilk duruma dönersiniz. Bakın bu hadiste yine selefi olmayı emretmektedir. İlk duruma yani sahabelerin bu fitne çıkmadan önceki durumlarına dönersiniz. Çünkü ilk muhatapları sahabeler bu hadisin. İlk duruma dönersiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine 73 fırka hadisinin tariklerinden birisinde bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar diye açıklamıştır kurtulan fırkayı. Bugün ifadesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken sahabelerin üzerinde olduğu yoldur. Peygamber vefat ettikten sonraki üzerinde oldukları yol değil. Çünkü Peygamber vefat ettikten sonra sahabeler ihtilaf etmişlerdir. Dolayısıyla sahabelerin ihtilafını bir kimse hüccet olarak getiremez. Sahabelerin ihtilaf ettiği konular hüccet değildir. İttifak ettikleri konular hüccettir. Peygamber hayattayken üzerinde oldukları konular hüccettir. Bu hadiste de sanki buna benzer bir mana görüyoruz. İleride bir fitne olacak. Yani hak ile batıl böyle şüpheli gözükecek, karışık gözükecek. İmtihan edileceksiniz. Hakkı tespit etmekte zorlanacaksınız. Bunun için gayret göstermeniz gerekecek demektir fitnenin manası. Fitneden kurtulmak için çabalaman gerekir. Allah'tan yardım istemen, kalbinin hakkı görmesi için Allah'tan yardım istemen, zikirle yardım istemen, namazla yardım istemen, ibadetle yardım istemen ve ilimle doğruyu araştırman gerekecektir. Böyle bir zamanda nasıl davranalım dediklerinde fitnelerin kurtuluş yolunu bak ilk duruma dönersiniz diyor. İlk duruma dönersiniz. Tarihten beri getirin şimdi. Sonradan fitne olarak çıkmış olan ve ümmetin ihtilaf etmesine sebep olan ne varsa ilk duruma götürün. Sahabe bunu nasıl karşılamış? İşte selefilik dediğimiz bu. Kıyasa nasıl bakmışlar mesela? Diyorlar ya işte bunca yıldır ihtilafı siz mi ortadan kaldıracaksınız? Allah Resulü emrediyor bakın ilk duruma dönün diyor. İhtilaf edilen şeyleri, fitneleri ilk duruma dönerek kurtulun. Kitap ve sünnet, bak o ilk durumda kitap ve sünnet yegane iki delil. Kıyas yok burada. Yegane iki delil, kitap ve sünnet, vahiy. Osman bin Hadır şöyle der. İbn Abbas radıyallahu anh'a bana tavsiyede bulun dedim. O da şöyle dedi. Dost doğru olmalı, ilk duruma tabi olmalı ve bidat çıkarmamalısın. Yani din ilk nazil olduğu şekli nasılsa, sahabelerin yaşadığı o ilk şekil nasılsa ona dön. Onun dışına çıkma. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah da tavsiyede bulunduğu bir arkadaşına şu şekilde mektubunda yazmıştır. Bundan sonra sana Allah'tan korkmanı, işinde yani amellerinde dengeli olmanı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymanı, sünnet geçtikten sonra çıkarılan yenilikleri terk etmeni ve yürürlükteki sünnete sıkıca sarılmanı tavsiye ederim. Zira sünnet Allah'ın izniyle senin için bir güvencedir. Sonradan çıkarılanlardan sakın diyor. Yani o Raşid halifelerin, sahabelerin yaşadıkları sünnetten sonra çıkarılan yenilikleri terk et ve sünnet yürürlükte olan yani amel edilmekte olan sünnete de sıkıca sarıl. Çünkü insan buna sıkıca sarılmadığında sünnetler yok oluyor, yerine bidatler ikame oluyor. Devam ediyor. Şunu iyi bil ki insanların ortaya attıkları ne kadar bidat varsa mutlaka bu bidat ortaya atılmazdan önce onun kötülüğüne dair kitap ve sünnette bir söz veya delil gelmiştir. Yani hangi bidat varsa bu sünnetlerin yerine çıkarılan hangi bidat varsa mutlaka onun kötülüğüne dair bir söz kitapta ve sünnette gelmiştir. Buna dair emareler, işaretler bulursunuz kitapta ve sünnette diyor. Sünneti sünnet kılan, sünnetin dışında bulunan hata, ayak kayması, ahmaklık ve haddaşma gibi fiilleri bilerek sünnet kılmıştır. Yani Allah Resulünün sünnetlerini sünnet kılarken, yani bunu bir şeriat, bir din olarak bize koyarken, bu sünnetin dışında kalan hataları, ayak kaymalarını, ahmaklıkları ve haddi aşma gibi fiilleri bildiğinden sünnet kılmıştır. Allah bunlar bilmiyor değildi. Yani insanların sünnet yerine ihtiyaç duydukları şeyler var ya, Allah bunları ezeli ilmiyle zaten biliciydi. Selefin kendileri için seçip razı oldukları yolu sen de seç ve ondan sen de razı ol. Çünkü onlar anladıkları bir ilim üzerindedirler ve derin bir bakışla sakındılar. Onların meseleleri, kavramaları başkalarından daha kuvvetliydi. Onların üzerinde bulundukları fazilet daha layıktır. Eğer hak olan sizin üzerinizde bulunduğunuz şey ise onlar bu konuda sizi geride bırakmışlardır. Eğer hak üzerinde bulunuyorsanız bu hak konusunda da sizi geride bırakmışlardır. Yani hayırda onlar ileri geçmişlerdir. Hayrı işlerken de sizden öncelikliydiler. Eğer ancak onlardan sonra çıkarılanları söylerseniz, bunlara kani olursanız, benimserseniz, bunları onların yoluna uymayanlar ve onların yolundan yüz çevirenler uydurmuşlardır. Şüphesiz onlar öncülerdir. Yani selef öncülerdir. Onlar yeteri kadar konuşmuşlar. Din konusunda gönüllere şifa verecek şeyler ortaya koymuşlardır. Onların kısıtlamalarının altında bir kısıtlama ve onların genişlettiklerinin üzerinde bir genişletme söz konusu olamaz. Din hakkında ne onların kısıtladıklarından daha fazlasını kısıtlayabilirsin, ne de onların geniş bıraktıklarından daha fazla bir genişletme yapabilirsin. Nitekim bir topluluk kısıtlanan bir şeyi daha çok kısıtlayarak kendilerine kabalık etmiş, yani aşırılık etmişler. Diğer bir topluluk da onların ölçülerinin üzerine çıkarak sınırı aşmışlardır. Şüphesiz selef iki ölçüsüzlüğün arasında dosdoğru bir yol üzerindeydiler. Yine şöyle demiştir. Bunu Ebu Davud Sünen'de rivayet eder. Bu şimdi söyleyeceğimi de Lelkai Fesevi Marife'de, Ebu Naim Hilye'de rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnet koydu. Ondan sonra idareciler de sünnetler koydular. Bunu almak, Allah Azze ve Celle'nin kitabını tasdik etmek, ona itaati tamamlamak ve Allah'ın dininde kuvvettir. Hiç kimsenin onu bozmaya ve değiştirmeye hakkı yoktur. Ona aykırı bir görüş de olamaz, rey de olamaz. Onların koydukları sünnetlere uyan hidayet bulur. Onunla basiret bulmak isteyen basiret sahibi olur. Ona muhalefet edip müminlerin yolundan başkasına tabi olanı Allah Azze ve Celle döneceği yere döndürür ve cehenneme sokar. O ne kötü bir varış yeridir. Böylece Nisa 115. ayetine de vurgu yapıyor. Asım el-Ahvel şöyle demiştir. Ebu'l-Aliye dedi ki, İslam'ı öğrenin. İslam'ı öğrendiğinizde sağa ve sola sapmak suretiyle ondan yüz çevirmeyin. Yani İslam'ı öğrendiğinizde sağa ve sola sapmak ondan yüz çevirmek demektir diyor. Yani dosdoğru yola uymalısınız. Nebiniz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve ashabının üzerinde bulundukları yola uymalısınız. Sizleri insanlar arasında düşmanlık ve kin bırakan şu hevalardan, yani sonradan çıkarılmış dini görüşlerden sakındırırım. İnsanlar, yani burada şuna işaret ediyor. İnsanlar bu hevaları, bidat dediğimiz görüşleri çıkarıyorlar ve bunun namına dostluk ve düşmanlık yapıyorlar. Mesela kader görüşünü ortaya atıyorlar. Kaderi kabul edenleri sapık sayıyorlar, kadere iman edenleri. Cebriye'yi çıkarıyorlar, mesela Cebriye fikrini. Kendileri gibi düşünmeyenleri sapıklıkla itham edip dostluklarını ve düşmanlıklarını buna göre bina ediyorlar. Ve bu insanlar arasında düşmanlık sokuyor diyor. Ama şuna bakın, böyle bir şey aslında dinin aslında vardır. Yani vela ve bera dinin aslında vardır. Ama ne için vardır? Kitap ve sünnetin söyledikleri sınırda. Onların konuştukları sınırda vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaderiyeyi gördüğünüzde onlarla konuşmayın, ziyaret etmeyin, hasta ziyaretine gitmeyin, öldüklerinde cenazelerine gitmeyin buyuruyor. Bunun gibi bir sürü bidat ehli hakkında haberler var. Veya Âl-i İmrân suresinin 7. ayetini okuduğunda Kur'an'ın müteşabihlerine dalanlarını gördüğünüzde onlardan sakının diyor. Allah'ın bahsettiği kimseler onlardır diyor. Onlardan sakının diyor. Bunun gibi sakındırmalar zaten dinde var. Fakat bu heva grupları ne yapmışlardır? Kitap ve sünnet dışında kendileri bir takım görüşler çıkarmışlar. Kendi görüşlerinde olmayanları harici, mürciye, işte kader inkarcısı veya kaderde aşırı giden veya buna benzer yaftalarla kitap ve sünnetin dışında bir şeylerle dostluk ve düşmanlıkları icat etmişlerdir. Bizim derneğimize gelmeyen, gelen, böyle ayrımlar gibi. Bizim cemaatimize gelen, gelmeyen, cemaat derken grubu kastediyorum. İnsanların kitap ve sünnet dışında belirledikleri esaslardan dolayı dostluk ve düşmanlık yapmaları işte insanların arasına ayrılık, nifak sokan ayrımlardır. Bu ayrımlar o kadar yaygınlaştı ki tarih içerisinde sapık grupların, bidatçilerin ayrılıkları. Bu sefer hak için yapılan ayrımlardan dahi insanlar tiksinir oldu. Esasında bunu terk etmekten kaynaklanıyor bunlar. Yani hak namına, kitap ve sünnetin nasları üzerine dostluk ve düşmanlık bina edilseydi bunlar olmayacaktı. İnsanlar bunu terk ettikleri için, bu konuda zaaf gösterdikleri için, vela ve berayı, hak için vela ve berayı terk ettikleri için ne oldu? Bidat grupları ilk önce şirin görünümlerle ortaya çıktı. Önce kendilerini şirin söylemlerle ortaya çıkardılar. Mesela dün biraz bahsettik. Eşariler ve maturidiler, yani ilk kelamcılar çıktıklarında ne diyorlardı? Selefin yolu daha selametli, bizimki daha ilmi, daha hikmetli diyorlardı. Yani kendilerine bir kılıf uydurarak çıktılar. Şirin göstererek çıktılar. Sonra bunlar tuttu. Hak ehli gereken vela ve berayı bunlara uygulamadı. Bunların sapıklığını açıkça ilan etmedi. Şedid reddiyelerini vermediler. Ahmet bin Hanbel gibi nadir insanlar hariç. Bunlar da aşırılıkla suçlandı haliyle. Ne oldu sonra bunlar? Bakın bugünkü Eşari ve Maturidi devamı olan kelamcılar ne diyor? Selefin inandığı gibi inanan mücessimedir demeye başladılar. Öyle olmadı mı? Hak için vela ve bela terk edildiği için dün kendilerini şirin bir şekilde tanıtarak Müslümanların arasında revaç bulan gruplar bugün hak ehlini sapıklıkla itham eder oldu. Bunun sebebi hak ehlinin gerçek sapıkları gerektiği şekilde reddetmemeleridir. Evet, bu Ebu'l-Aliye'nin sözünü Hasan el-Basri'ye anlattım. Doğru söylemiş ve nasihat etmiş dedi. Yani üzerine düşen nasihati yapmış. Hafsa binti Sirin'i anlattığımda ise ey evladım bunu Muhammed'e anlattın mı? Yani Muhammed bin Sirin'i anlattın mı dedi. Ben hayır deyince o halde git ona da söyle dedi. Yani bu güzel sözü beğendiklerinden dolayı birbirlerine selef böyle nasihat etmelerini tavsiye etmişler. İmam Ahmet şöyle dedi. Bize göre sünnetin esasları şunlardır. Bu şeydeki sözü, bahsettiğimiz o usulü sünne risalesindeki sözü. Saydığı şeyler arasının başında şunlar var onların arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde bulundukları yola sarılmak ve onlara uymak, bidatleri terk etmek. Her bidati sapıklık olarak bilmek. Her bidati değil de bazı bidatleri sapıklık olarak bilip bazılarını sapıklık olarak görmezse bir kimse, mesela kaderiliği, hariciliği, mürceliği, habis sapıklıklar olarak görüp de tesbihi aynı şekilde bir sapıklık bidatı olarak görmezse bir kimse selefin yoluna gitmiş olmaz. Ahmet bin Hanbel'in burada zikrettiği şeyden olmaz. Biz nasıl kaderiliği bir sapıklık olarak biliyorsak, bunun cehennem fırkalarından bir fırka olduğuna itikad ediyorsak, Kur'an okuduktan sonra sadakallahu lazim demenin de böyle bir sapıklık olduğuna inanıyoruz. Dernekler gibi veya dergahlar gibi mescit dışında toplantı yerleri tahsis etmenin de aynı şekilde cehenneme götüren sapıklıklar olduğuna inanıyoruz. Çünkü Resul böyle haber vermiştir. Her ne kadar insanlar bunu farklı şeylerle süslemeye çalışsalar bile. Evet. Ebu Nasr es-Secezi şöyle demiştir. Ehl-i sünnet, salih selefin, Allah onlara rahmet etsin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den veya hakkında kitap ve sünnette nas sabit olmamış konularda sahabe radıyallahu anh'ından naklettikleri itikad üzerinde sabit kalanlardır. Zira sahabeler razı olunmuş imamlardır. Onların eserlerine uymamız ve sünnetlerine tabi olmamız emredilmiştir. Bu hakkında delil ve hüccet ikamesine ihtiyaç olan konuların en açığıdır. En açık konulardandır. Şimdi insanın hak üzerinde sebat etmesine bazı insanlar inatçılık derler. Delil görünce, delil zahir olunca o delilden dolayı reyini terk etmesi, görüşünü terk etmesine de yanar dönerlik veya döneklik derler. Bu ölçülerin karışmasındandır. Delil olunca dönmek gerekir. Delille beraber dönmek gerekir. Delil neredeyse, görüşün ne olursa olsun, ne kadar hararet savunmuş olursan ol, delil sabit olduktan sonra bu görüşü terk etmek gerekir. Bu döneklik değildir. Bu hakka dönmektir. Hak üzerinde de sebat etmek inatçılık değildir. İnatçılık diğeridir. Delile rağmen bunda ısrar etmek inatçılıktır. İnsanlar bu iki şeyi karıştırdığından hak üzerinde sebat etmekle diğerini ayırt edemiyorlar ve insanları bazen her ikisiyle itham ediyorlar. Bazen aynı şahsı hem döneklikle hem inatçılıkla itham ediyorlar. Bunun sebebi bu iki ayrımı yapmadıklarındandır. Evet, Tevbe suresindeki ayette Allah Teala sahabeden sonra gelenlerden razı olacağını ancak sahabelere tabi olmaları şartına bağlamıştır. Akide ve amellerinde onlara muhalefet edilmesine rağmen sahabelere güzellikle uymak gerçekleşmez. Akide ve amellerinde sahabeye muhalefet eden bir kimse onlara güzellikle uymuş olmaz. Dolayısıyla Allah bunlardan razı olmaz. Bunları temize çekmemiştir. Bunlardan razı olacağını bildirmemiştir. Bakara suresindeki ayette tam hidayet ancak sahabeyi iman ve amel konularında örnek almaya bağlanmıştır. Bu eksildiği oranda hidayet de eksilir. Bir kimse sahabeyi amellerinde, imanında ne kadar örnek alıyorsa, çünkü amelleri imandır bizim indimizde, amelleri eşittir imandır, imandandır. Ne kadar örnek alıyorsa hidayet o kadar fazladır. Ne kadar bu konuda kusur gösteriyorsa hidayeti de o kadar azdır. Nisa suresindeki ayette sahabenin menhecine muhalefet edip onların yolundan başkasına tabi olana tehdit gelmiştir. Hadiste zaman geçtikçe Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bidatlerin çıkmaya başlayacağı haber verilmiş ve o zaman da kendi sünnetine ve hidayet olmuş Raşid halifelerin sünnetine sarılmak tavsiye edilmiştir. İlk yola tabi olmak ve sahabe radıyallahu anh'ın eserlerine uyma tavsiyesi pekiştirilmiştir. Üzerine basa basa bu söylenmiştir yani. Sünnet Müslümanları birleştirir, heva ve bidatler ise onları ayırır, aralarına düşmanlık ve kin atar. Bugün sünnet üzerinde birleşme çağrısı yapıldığı zaman, yani şu hevaları, bidatleri, sonradan çıkma şeyleri terk edin, sünnet üzerine toplanalım dediğimiz zaman ne oluyor? Sanki sünnet insanları ayırmış gibi. İyi ama esasında sünnet insanları Allah Azze ve Celle ile, kitabıyla, Resulüyle bir araya getiriyor. Sahabesiyle bir araya getiriyor. Bunların dışında kalan zaten sapıklıktır. Yani kitapla alakası olmayan, sünnetle alakası olmayan, Resulüyle, sahabesiyle alakası olmayan bir topluluğun, birlikteliğin zaten bir manası yoktur. Yani Allah katında bir değeri yoktur. O halde bunlar esasında, bu fırkalar, bidatler, insanı Allah'tan ve Resulünden ayıran, Müslümanların cemaatini dağıtan şeylerdir. Her ne kadar topluluk görüntüsü olsa bile. Yani olaylar birbirine girmiş, işte fitne, yani hak ile batınlığın birbirine girmesi tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Sahabenin yoluna dönen, sahabenin menhecine dönen buradaki fitnelerde bocalamaz. Hakkı görür. Çünkü sahabe bunu böyle anlamıştır. İbn-i Mesud radıyallahu anh dediği gibi, cemaat diyor tek başına dahi olsan kitap ve sünnetten ayrılmamandır. Cemaat budur. Ama sen cemaati insanların açıkladığı şekilde algılarsan, insanlar topluluğudur, kalabalığıdır. Bugün Amerika cemaati var. Fethullahçılar cemaati var mesela. Cemaat olmaları ne yazar? Allah ile ve Resulü ile alakaları kalmamıştır. Sahabelerle alakaları kalmamıştır. Sahabenin yolundan ayrılmışlardır. Bunun gibi. Selefin menhecine muhalefet eden kimse hakkında tehdit vardır. Sünneti öğrenmek, öğretmek teşvik edilmiştir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersimizde de hak yol bir tanedir, çoğalmaz, müteaddit değildir. Hakkın bir tane yolu vardır. Yani insanın burada tercih hakkının olmadığını, yani birden fazla tercih hakkının olmadığını, sadece bir tane hakkın olduğunu ve ona tabi olmak mecburiyetinde olduğunu gösteren delilleri inceleyeceğiz inşallah. Burada anlaşılmayan sormak istediğiniz mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.